Ayrım 24. Yaşar Kemal. Dipnot. Bu konuşma 16 Nisan 1997'de İsveç'in Uppsala kentinde Yaşar Kemal'in aldığı Düşünce Özgürlüğü Manus Mani Ödülü'nün Uppsala Üniversitesi'ndeki töreninde yapılmıştır. Romanlarıyla büyüdüğüm ve yazarlığımda önemli etkisi olan Yaşar Kemal gibi bir yazarın yazarlığı ile ilgili konuşmak hem hoş hem de zor. Hoş çünkü bir okuyucu olarak yıllar yılı okuduğum romanlarına ilişkin düşündüklerimi, duygularımı belirli fragmanlar olarak söyleyebileceğim. Zor çünkü Kemal tüm anlamıyla çok yakınımda. Ben daha doğmadan romanlar yayınlamaya başlayan Yaşar Kemal'in okuduğum ilk romanı Teneke'ydi. Bunu İnce Mehmet izledi. İnce Mehmet'i de öteki romanları. Gençliğimin ilk yıllarından günümüze dek her yıl neredeyse en azından bir kitap. Kemal'in son okuduğum romanı da hala yazmakta olduğu Bir Ada Hikayesi isimli üçlemenin ilk cildi Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana. Bir Yaşar Kemal okuyucusu olarak heyecanlı, coşkulu, öğretici serüvenimin tarihi 30 yılı aşıyor. Yaşar Kemal'in yazarlık serüveninin tarihi ise neredeyse bunun iki katı. 60 yıllık heyecanlı, coşkulu, zengin bir yazarlık serüveni, 40'a yakın dünya diline çevrilmiş, 30 civarında roman, 10 civarında makale, söyleşi, konuşma, folklor kitabı, İnce Mehmet dörtlemesi, Dağın Öte Yüzü üçlemesi, Kimsecik üçlemesi, Akçasaz'ın Ağları ikilemesi, daha başka boyutlu zengin romanlar, büyük şehri ve şehrin tükenişini anlatan küçük romanlar, öyküler ve şimdi de yazmakta olduğu Bir Ada Hikayesi üçlemesi. Yaşar Kemal Anadolu topraklarında durmadan akan coşkulu bir çağlayan. Anadolu'nun, Mezopotamya'nın, Akdeniz'in edebi semalarını hiç sönmeden sürekli aydınlatan bir yıldız. Yarattığı bu görkemli edebiyat ve roman geleneğiyle hep yaşayacak, romanları, romanların sözcükleri durmadan kuşaktan kuşağa, zamandan zamana akacak bir yazar. Yaratıcı gücü ve enerjisiyle ölümsüzleşen çağından, zamanından sorumlu bir aydın. Kemal'in romanlarından birinin adı Ölmez Otu. Memide'in, Meryemce'nin, yoksul köylülerin çaresizliklerini, dramını, direnişini bir destan yalınlığıyla anlatan bu romanın adı, Kemal'in çoğu romanında olduğu gibi eski zaman söylencelerini, onların içinden de en eskisini Gılgamış'ı, Gılgamış'ın ölmez otuna ilişkin trajik serüvenini anımsatıyor. Gılgamış ölüme karşı bulduğu ölmez otunu yitirdikten sonra öyküsünü insanlara, insanlığa anlatarak ölümsüzleşti. Öyküsünü bir destan, bir ebedi yapıt haline getirerek ölümsüz hale geldi. Çok kanlı ve çok hızlı, dünün bile bugün neredeyse unutulduğu çağımızda, ölümsüzlüğün iyi yapıtlarla olabileceğini iyi bilen ve bunu 60 yıl boyunca her gün ağır bir işçi gibi çalışarak yarattığı zengin edebi mirasla ispatlayan yazarlardan biri de Yaşar Kemal'dir. Yaşar Kemal, Gılgamış'ın ölmez otuna ilişkin serüvenini bilen bir Gılgamış öğrencisi. Geçenlerde bir gazeteci arkadaş, Türkiye'de bir mülakatta en çok severek okuduğum 3 yazarın kimler olduğunu bana sormuştu. Devamlı ölü ya da canlı yazarlarla yaşayan birisi olarak o arkadaşın sorusunu hemen cevaplandırmamıştım. İsveç'e eve geldiğimde mutfaktaki panoda 3 yazarın gülümseyen portrelerinin asılı olduğunu gördüm. Margaret Yorkaner, Evant Johnson ve Yaşar Kemal. MARGUERITE YOURGENAR EYVIND JOHNSON. Çeşitli zamanlarda çeşitli nedenlerle panoya astığım bu yazarlar herhalde çok severek okuduğum yazarlar da olmalı diye düşündüm. Gazeteci dostumun sorusunun cevabı sanırım o panoda asılıydı. Birkaç yıl önce vefat eden Fransız Akademisi üyesi, bana göre çağımızın en iyi romancılarından biri olan Yorkaner, panodan bana bakıp gülümsüyordu. 1970'lerin başında vefat eden İsveç Akademisi üyesi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Johnson da öyle. Yaşar Kemal ise panodaki o fotoğrafta koluma girmiş kahkahalar atıyordu. İnce ölçülü bir gülümseme ile dopdolu bir kahkaha arasında fark ne olabilir? Mutfakta kahvemi içerken bu yazarlarıma bakıp bunu düşündüm. Çok farklı mekanların, çok farklı bu üç yazarının ortak bir özelliği var. İnsan ve insanlığa karşı güçlü bir sorumluluk duygusu. İnsan ve insanlık için tümden bir angajman. Az yazmış ama Hadrianus'un anıları gibi çok önemli bir başyapıt yaratmış York Yonar'ın yapıtlarında tüm derinliğiyle irdelediği sorun insan ve insanın değişken ruh halidir. Kemal gibi çok yazmış, çok üretmiş, Johnson'ın tüm boyutlarıyla irdelediği de insanın çeşitli politik, sosyal, kültürel ve kişisel dönemler, olaylar ve ilişkiler karşısındaki ahlaki, vicdani duruşudur. Kemal'in ise yaptığı Anadolu'nun, Çukurova'nın o hor görülen, aşağılanan, insandan sayılmayan insanlarının direnişi, başkaldırısı, mücadelesidir. Çok özgün bir yazarlık yaratmış, özgün bir dil, bir anlatım üslubu kurmuş bu üç yazarımdan Kemal'in, York Yonar ve Johnson'a göre bir farklılığı var. York Yonar ve Johnson çok zengin bir yazılı edebiyat ve roman geleneğinden gelerek kendi özgün yazarlıklarını yaratırken, Kemal kendi özgün yazarlığıyla zengin bir roman geleneği yarattı. York Yonar'dan önce bir Hugo, Balzac, Flaubert, Proust ve bunların yarattığı görkemli bir roman mirası vardı. Johnson'dan önce de bir Tegner, Heidenstam, Strindberg, Lagerlöf vardı. Yaşar Kemal'in coğrafyasında ise Kemal'den önce roman geleneği olarak çok fazla bir şey yoktu. Olanların büyük bir bölümü de sadece bir toplumsal kategoriye hitap eden, o toplumsal kategorinin anlayabildiği bir dil ile kralın çıplak olmadığını anlatmaya çalışan krala yakın kalem erbabı Zevat'tı. Yaşar Kemal sözünü ettiğim 30'a yakın romanıyla zengin, renkli, sürekli akan bir roman dili yarattı. Birbirinden ilginç ve boyutlu romanlarıyla bir Anadolu roman geleneği yarattı. Ondan önce yapılmış olanlardan, yaratılmış yapıt ve miraslardan çok farklı olarak. Tek başına, çok yakın kimi arkadaşlarının dışında, kimseden herhangi bir yardım, teşvik görmeden. Kemal'in yarattığı edebiyat ve roman dilinin öyküsü, onun romanları kadar ilginç, görkemli ve öğretici. Kemal yurdunu terk etmek zorunda kalmış, bir Kürt ana ve babanın çocuğu olarak, ana yurdundan uzak, Anadolu'nun, Çukurova'nın bir köyünde bir muhacir çocuğu olarak dünyaya geldi. Evde Kürtçe sözcüklerin, sözlü edebiyat geleneğinin havası hakimdi. Köyde ve sosyal çevresinde ise normal halkın konuştuğu zengin Türkçe ve bu dilin ustaları olan Dadaloğlu, Karacaoğlan gibi akıcı, zengin bir dile sahip halk ozanlarının havası egemendi. Çevresinde Yörükler, Türk, Kürt, Türkmen, Çerkez göçerler ve bunların yüzyıllardan bu yana gelen zengin bir sözlü anlatım gelenekleri vardı. Kemal tüm bu farklı dilleri, anlatım geleneklerini, hava ve üslupları birleştirerek, bütünleştirerek, harmanlayarak kendine özgü, o güne kadar kullanılan, yazılan Türkçeden hem farklı hem de zengin bir Yaşar Kemal dili kurdu. Kemal'in yarattığı bu edebi dilde sözünü ettiğim halk gruplarının motifleri, kültürel özellikleri, dillerinin renkleri ve anlatım tatları vardır. Bu dillerde doğal müzikalite vardır. İnsani ruh hali, psikolojisi vardır. Bu nedenle Kemal'in sözcüklerinin anlamları, söyleniş biçimleri, hitap olanakları, güzellikleri ve güçleri o güne kadar yaratılandan, söylenenden, yazılandan farklı, yeni ve özgündür. Kemal bu bireysel çabasıyla, hayır çaba değil mücadelesiyle sözcüğe bir enerji verdi. Sözcüğü aktif, yoğun, güzel, etkili ve güçlü hale getirdi. Kemal sözcüğü Canetti'nin deyimiyle saygın ve neredeyse kutsal hale getirdi. Ve sözünü ettiğim o bir değil, beş değil, on değil, yirmi değil, 30'a yakın roman bu yeni renkler, tatlar ve içeriklerle donanmış coşkulu, yaldızlı, güçlü sözcüklerle yazıldı ve sınırlı edebi, kültürel olanaklarla roman olarak neredeyse çorak bir ortamda böylesi en hafif deyimiyle sayılacak bir roman geleneği yaratıldı. Her şeye rağmen tüm fukaralık, baskı ve engellemelere karşın. Niçin inanılmaz, şaşılacak türünden abartı kokan sözcükleri tercih ettiğim sorulabilir, hatta yadırganabilir. Ancak bu sözcükleri bilinçlice kullandığımı söylemek zorundayım. Çünkü Kemal'in doğduğu, büyüdüğü ve yazar olarak yaratıcı olduğu coğrafyanın resmi otoriteleri krala ithaf edilmeyen, kralın giyinik olduğunu anlatamayan her türden düşünceye, ifadeye ve sözcüğe karşı hep kuşkulu olmuşlardır. Hep bunu çeşitli biçimlerde engellemeye, sınırlandırmaya, yasaklamaya çalışmışlardır. Söylediklerimin en somut örneği de bizzat Yaşar Kemal. Yaşar Kemal'in bacaklarında çok gençken Çukurova'da gördüğü işkencelerin izleri hala var. Şimdi aradan yaklaşık 60 yıl geçtiği halde hala tehdit altında, hala yargılanıyor, ilerlemiş yaşına rağmen hala mahkemelere sevk ediliyor, hala düşüncelerinden dolayı ağır cezalara çarptırılıyor ve hala kalemi kırılmaya, diline kelepçe vurulmaya çalışılıyor. Birkaç yıldır Kemal'e ilişkin yargılamaları, cezaları ve cezai uygulamaları hep birlikte hayretler içinde izliyoruz. Kemal İsveç'te ve daha birçok Avrupa ülkesinde de yayınlanan bir yazısında ülkesinde süre giden çok kanlı bir çatışmayı protesto ettiği, Kürtlerin inkar edilen demokratik insani haklarını savunduğu, bunları talep ettiği için yargılandı ve koşullu olarak 20 aya mahkum edildi. Koşul da şu: eğer Kemal bu suçu bir daha tekrarlarsa cezaevine girecek ve hem bu cezayı çekecek hem de yeni suçtan yargılanacak. Bu örneği şunun için veriyorum. Sözün onurunu ve saygınlığını, güzelliğini ve gücünü savunabilmek, hele bunu yaratabilmek her yerde zor. Ancak Türkiye gibi hala total bakışın dışındaki farklı düşünce, ifade ve söze büyük bir kuşku ve önyargıyla bakan, bunları cezalandıran ülkelerde sözün onurunu ve saygınlığını korumak, hele bunu yaratmak tümden çok zor. Bu tür ülkelerde düşünce ve ifade özgürlüğü, sözün onuru ve serbestliği bir aksesuar değil, ekmek ve su kadar zorunlu bir ihtiyaç. Bunun sağlanması da günlük bir çaba, bir bildiri, bir manifesto değil, olmadık belaya, kazaya, hatta bir yaşama, bir ömre mal olabilecek çok zorlu, çok zorunlu bir mücadele.